Ayrım 48, sayfa 362. Fuhuş ve uyuşturucu serbest. Amsterdam sokaklarında dolaşan biri Hollanda'yı özgür dünyanın merkezi zannedebilirdi. Amsterdam isteyen istediği her şeyi yapıyor görünümündeydi. Sigara saranlar, kentin orta yerinde insanların alışveriş yaptığı caddelerdeki evlerde yasal olarak satılan kadınlar, her türlü uyuşturucunun bulunduğu barlar ve uyuşmuş insanlar. Arabayla tesadüfen girdiğimiz nehir boyunda pencerelere elma armut gibi dizilmiş çıplak kadınlar kamerayı görünce öfkeyle ellerine ne varsa üzerimize atıyorlar. Saygın ev kadınları, iş adamları, bisikletli gençler, okul çocukları bu çıplak kadınları hiç yadırgamadan geçip gidiyorlar bu sokaktan. Modern kölelik düzenini öylesine kanıksamışlar ki karanlık hayatlar gün ışığında bile görünmez olmuş. Bu insanların trajedisi Hollanda Fort'larında kaybolmuş. Kadın sığınma evi Arozon'un yöneticisi Fransin yüzlerce yıldır süre giden bir tarihi özetlemişti. O kadınlar buraya köle gibi getiriliyorlar. Özgür değiller. O evlerde çalışmaya zorlanıyorlar. Son zamanlarda Polonya, Bulgaristan gibi ülkelerden getiriliyorlar. Burada rahatça rahata ereceklerini sanıyorlar. Kandırılıyorlar. Buraya gelebilmek için çok para veriyorlar ve geldiklerinde de bu işe düşürülüyorlar. Doğu Avrupa'nın fakir insanları bu tuzağın kurbanı olurken Hollandalı kadını durumu da pek iç açıcı görünmüyordu. İstatistiklere göre Hollanda'da her beş kadından biri şiddete maruz kalıyordu. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet olaylarını araştıran 2005 yılı raporuna göre sadece bir yıl içinde aile içi şiddet nedeniyle valilikten yardım isteyen kadın sayısı 2941'di. Bu sadece yardım isteyenleri kapsıyordu, resmi rakamdı. Aile içi şiddet. Hollanda'nın her kentinde kadın sığınma evleri açılmıştı ve sayıları hızla çoğalıyordu. Türkiye'yi namus ve töre cinayetleriyle suçlayan Avrupa'nın kurucu üyesi Hollanda'daki durumu Fransin ile konuşuyoruz. Hollanda'da 5 kadından birinin hayatında şiddet var. Şiddet derken her tür şiddet, kavga, boğuşma, cinsel taciz, sözlü taciz. Oysa biz Hollandalı kadının çok özgür olduğunu sanırdık. Biliyor. Aslında bütün dünya aynı durumda. Eskiden bilinmezdi, şimdi açığa çıktı. Hollanda'da bu sorun yıllardır var. Son 5 yıldır politikacılar konuyu gündeme getirdiler. O yüzden sorunları biliyoruz. Eskiden her şey karı koca arasında olup biterdi diyor. Buradaki istatistikler ne gösteriyor? Bizim organizasyonun geçen seneki Rotterdam istatistiklerini size söyleyebilirim. 2006'da 281 kadın ve 280 çocuk aile içi şiddet şikayetiyle bize geldi. Peki ya aile içi cinayetler? Elini sallayarak çok büyük oranda diyor. Hollanda'da cinayetlerin yarısı aile içi şiddet sonucu. Bu büyük bir orandı. Fransin'den sonra konuştuğum Geert Wilders'in bu konudaki görüşlerini merak etmiştim. Hollanda'da sosyal yaşamın gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kadın sığınma evinden geliyorum. Artan aile içi şiddet ve yaygın uyuşturucu kullanımı büyük bir sorun gibi görünüyor. Suçlular ve uyuşturucuyla büyük problemlerimiz var. Bence yeterince sert yasalarımız yok. Mesela hafif uyuşturucunun yasallaştırılması gençlerimizi mahvediyor demişti. Avrupa Birliği Türkiye'ye kadının durumu konusunda büyük bir baskı uyguluyordu. Evinde yaşananları ise halının altına süpürüyordu. Avrupa Parlamentosu'nun Türk kökenli Hollandalı üyesi Emine Bozkurt'un Türkiye'de kadın hakları ile ilgili hazırladığı rapor çok önemli bir göstergeydi. Bu rapor Türkiye'de kadının durumundan söz ediyor, ardından da gelişmiş Batı ülkelerinde de kadınların sorunları olduğuna değiniyordu. Ama rapor bu biçimde yayınlanmadı. Raporun gelişmiş Batı ülkeleri diye başlayan cümlesi Hristiyan Demokrat üyelerin önergeleriyle metinden çıkarıldı. Malum Hollanda'da ifade özgürlüğü vardı. Kıvanç Sağır ve Harita. Çifte standart hayatın her alanında sistematik olarak uygulanıyordu. Hollandalı bir öğrenci, Türkiye'de değişim programıyla geldiği bir üniversitede ülkesi aleyhine bir olayla karşılaşsa acaba ne olurdu? Mesela girdiği derste ona Hollanda haritası olarak sadece Hollanda'nın yarısı gösterilse bu ne gibi diplomatik krizlere yol açardı? Bu olayın tersini Kıvanç Sağır adlı öğrenci yaşadı. Kıvanç Hollanda'ya Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında gitmişti. Onunla üniversite bahçesinde buluştuk. Birkaç ay önce gelmiştim dedi. 15 Şubat'ta burada üzücü bir olay yaşadık. Çinli bir hoca, Doktor Gutank adında bir hocamız, Çin'in enerji güvenliğini anlatan bir sunumda Kürdistan haritasına yer verdi. Konu farklı olduğu için sunumun sonunu bekledim. Sunum bittikten sonra kalktım ve o haritanın yanlış bir harita olduğunu söyledim. Hem yanlış bilgi verdiği için hem de Türk milletine hakaret sayılacağı için Türk milleti adına benden özür dilemesini istedim. Ne dedi? Kabul etmedi. Haritadaki her şeyin doğru olduğunu söyledi. Sınıfa döndüm ve sınıfa bu haritada neyin yanlış olduğunu sordum. Kimse cevap vermedi. Sınıfta tecrübeli, bu işe yıllarını vermiş profesyonel akademisyenler, profesörler vardı. Hiçbirinden cevap gelmedi. Nasıl bir haritaydı bu? Bu harita itina ile çizilmiş, Türkiye'yi bölen bir Kürdistan haritasıydı. Diyarbakır özellikle belirtilmişti. Yüzünde öfke vardı. Kıvanç onlar için şaşırtıcı olanı yapmış, itiraz etmişti. Daha sonra demokratik yollarla olayı protesto etmeye karar verdi. Bir e-posta hazırladı ve o e-postayı üniversiteli profesöre gönderme kampanyası başlattı. Bu eylemi nedeniyle Erasmus değişim programından çıkartılmakla tehdit edilecekti. Olaydan 2 ay sonra dekanlık Kıvanç'tan resmi olarak özür diledi. Ama işte o kadar. Kıvanç'ın ki lüzumsuz bir hassasiyetti. Gelen mektup şöyle diyordu. Harita o coğrafyada etnik yapıyı göstermekteydi. Olay kapandı. Bu olay bir Türk öğrencinin haddini aşan tepkisi olarak kayıtlara geçti. Ali Ostlander ve Türkiye raporu. Hatırlayalım, 2003 yılında bir Ostlander raporu vardı. Hristiyan Demokrat grup üyesi olan Ali Ostlander'e ait Türkiye raporu, Türkiye'nin Kürdistan gerçeğini tanımaza sezine dayandırılmıştı. Raporun özü Türk basınında da yer aldı. Ostlander, Türkiye'deki çeşitli azınlıklardan söz ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği önündeki engelinin Kemalizm olduğunu söylüyordu. Ostlander'in raporunda Türk ulusunun devlet ve toplum üzerinde sahip olduğu önemli rolün demokratik sistemin gelişmesini engellediği de yazıyordu. Ostlander'e onunla aynı partide olan Fatma Aktaş'ın yardımlarıyla ulaşabildim. Zor da olsa röportajı kabul etti. Lahey'deki parti binasında bizi karşıladı. İlk sorum raporun özüne ilişkindi. Türkiye hakkında 53 sayfalık bir rapor yazdınız ve Türkiye'nin devlet felsefesini değiştirmesi gerektiğini söylediniz. Bununla neyi kastettiniz? Neredeyse fısıldayarak ağır ve oturaklı bir eda ile konuşmaya başladı. Ben Türkiye'ye birkaç kez gittim ve birçok ilginç Türk'le görüştüm. Bence Türkiye'de sorun insan hakları ihlalleri falan değildir. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önündeki en temel sorun Türkiye'nin devlet felsefesidir. Yani Türkiye devlet felsefesini değiştirmeli sizce, öyle mi? Atatürk reformcuymuş meğer. Tepkilerden haberliydi. Naif bir şekilde raporundan Kemal Atatürk bölümünü çıkardığını söyledi. Çünkü bazı Türklerle raporum üzerine tartıştım. Atatürk'ün bir reformcu olduğunu söylediler. Kemalist felsefe AB'ye aykırı demiştim. Konuştuğum kişiler Atatürk yaşasaydı yine reform yapar ve eskilerde takılıp kalmazdı dediler. Ve Kemalizm bölümünü rapordan çıkardım. Hollanda'nın saygın bir siyasetçisi Jaap Bozoyner gibi Türkiye Devleti'nin felsefesini birileriyle konuşarak kağıda döküyordu. Bu birkaç konuşma ışığında bir lider hakkında kararlar alıyor, bu kararları Avrupa Parlamentosu'na getiriyordu. Sonra başka birileriyle daha konuşuyor, kararların bazılarının içeriğini değiştiriyordu. Bunları yaparken de kendini son derece özgür hissediyordu. Söylediği sözlerin çoğu gerçeği yansıtmıyor, doğru bilgi içermiyordu. Siz raporunuzu yazarken bir ülkenin devlet felsefesini şipşak değiştirebileceğini mi düşündünüz diye soruyorum. Hayır, bunun kolay olmadığını biliyorum, diyor fısıldayarak. Yeni bir anayasa kolay bir şey değildir. Benim eleştirdiğim sizin askeri bir anayasanızın olması. Askeri anayasa mı? Neden bahsediyorsunuz? Ama askeri anayasaya benzer bir anayasanız var. Avrupa Birliği'nin önerisi Türkiye'de askerin daha da arka plana itilmesidir. Bu değişikliklere toplum tarafından karşı çıkıldığını biliyorum. Ama tam bir Avrupalı gibi olmak isteniyorsa anayasada belli değişikliklerin yapılması gerekiyor. Ali Ostander'in mantık silsilesini takip etmek ve konuşmasına uyum sağlamakta zorlanıyordu. Bakın, Hollanda ve Fransa'da insanlar AB anayasasına hayır diyor, biz nelerden söz ediyoruz diyorum. Hollanda'da ordu siyaset ilişkisi. Ostlander'in raporu Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu'nun sesini istiyor, silahlı kuvvetler siyaset ilişkisini eleştiriyordu. Raporun yayınlanması ve tartışılmasından tam bir yıl sonra 2004 yılında Hollanda Genel Kurmayı Türkiye'de ordu sivil ilişkilerini masaya yatırdı. Sert açıklamalar yaptı. Yoksa Hollanda silahlı kuvvetleri politikaya mı bulaşıyordu? O standerle konuşmamız garip diye nitelendirilebilecek bir ahvalde gerçekleşmişti. O standart Avrupa Birliği'nin genişleme politikasını desteklediğini söylüyordu. Yeni ülkelerden söz ederken sormuştum. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında dehşet farklılıklar mevcut. İşte Bulgaristan, insan hakları ihlalleri, mafya sokakta kol geziyor vesaire vesaire. Haklısınız dedi. Ben Bulgaristan ve Romanya'nın üyeliğine karşıydım. Çünkü bence hazır değillerdi. O zaman hangi sebeplerle üyelikleri gerçekleşti? Avrupa Konseyi katılmalarını kabul etti. Konsey ülkeler arası dostluğa çok önem veriyor. Onları reddetmeyi göze alamazdı. Diğer yandan şunu belirtmeliyim. Avrupa Birliği'nin genel siyasetinde söz sahibi olamayacaklarından onlar bu birliğin tam üyeleri sayılmazlar. Acaba şaka mı yapıyordu? Hollanda'nın son zamanlarda Türkiye'ye dayattığı en önemli gündem maddelerinden biri de şu ünlü 301. maddenin Türk Ceza Yasası'ndan çıkarılmasıydı. Yani Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarına hakaret etmek serbest olmalıydı. Oysa Avrupa'nın tüm ülkelerinde 301 benzeri yasalardan geçilmiyordu. O dillerden düşmeyen basın özgürlüğüne gelince Avrupa'da basın çelik korse içindeydi. Geert Wilders'e 301 hakkındaki görüşlerini sormuştum. Her ülkenin 301'i var. Neden Türkiye'ye bu yasanın kalkması için bu kadar büyük baskı yapılıyor? Yanıtı bilmiyorum olmuştu.